Merhaba değerli izleyenlerimiz. Bir Hayata Dair programında da tekrar sizlerle birlikteyiz. Altuğ Berker'le beraber sunduğumuz programımızda bu hafta yine çok özel ve değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Gazeteci yazar Çetin Ageş'e hoş geldiniz programımıza.
Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
İzleyenlerimize önce biraz sizden bahsedelim, hayat hikayenizden bahsedelim.
Eyvah.
Önce soyadınızla ilgili sormak istiyorum aslında. Aslen Çerkezsiniz değil
Çerkezim,
mi?
Çerkezim,
soyadınızla
evet.
Çerkez.
Çerkezce, evet. O zaman orijinal Çerkezcesi Agace. Ama Türkçe'ye, Türk nüfusuna evet. geçerken C harfi şey olmuş, Agaşe olarak Agaşe. Geçmiş. Normalde A-Ş, ben Agaşe olarak kullanıyorum. Daha dilime kolay geliyor. Ama Çerkezce Safkan. Cuma gün.
Evet. Evet. ve tiyatro kökenlisiniz değil mi?
Evet, liseden sonra konservatuvar eğitimi aldım. Birkaç yıl Kayseri Şehir Tiyatroları olsun, Ankara'da özel tiyatro yaptım.
Evet.
Sonrasında demek ki kanda varmış. Yerel basına bulaşıp sonrasında da İstanbul basınına gelip gazeteci oldum. Uzun yıllar araştırma muhabirliği evet. yaptım. Dosya haberler çalıştım. Bazı dosyalara imza attım.
Başarılı çalışmalar yaptınız bu konuda.
Evet, bayağı baş ağrıtıcı, başarılı.
Kitaplarınız var.
Evet. Vardı, 9 adet kitabım var. Evet. İşte Cem Ersever ve Jitem Gerçeği, ilk onunla başladı macera. Arkasından Kod Adı Yeşil geldi. O da bayağı bir baskı yaptı, hala da yapıyor. Arkasından Öfkeli Vas diye özgün bir çalışma yaptım. Ama o da satmasına rağmen evet. ya da tutmasına rağmen insanlar şey bekledi benden, Derin Devlet kitabı. Arkasından Postal, Kurt Dalaşı falan böyle geldi.
O merak nereden geldi?
Hangisi?
Yani sanat kökenlisiniz ama Derin evet. Devlet'le ilgili yazmak veyahut
gazeteci yazarı olmak.
Ya ulusal basında gazeteciliğe başlayınca dosya haberlerle başladım. Böyle araştırma muhabirliğiyle başladım. Demek ki kanda varmış. Aslında hiç planımda öyle bir şey yoktu. Çünkü ben hani sanat eğitimi aldım ve hep o tarz şeylerle ilgilendim. Gazetecilik çok bonus oldu benim hayatımda. Yani ilgimi çekti. Yerel basında bulaştım. Sonra bir baktım yerel basında yaptığım haberler İstanbul basınında işte o dönem İşte üç ayaklı tavuk, beş ayaklı bilmem ne tarzı haberler böyle Anadolu'da çok boldu. Biz de o haberler böyle ulusal basına gönderiliyordu. Çalıştığım yerel basının haber merkezi tarafında. Öyle bir hale geldi ki bakıyorum ayda 9-10 kere Show TV'de işte üç ayaklı tavuk haberlerinde Çetin Ageş'e imzası falan. Hoşuma gitmeye başladı o. Habercilik oradan tetiklendi. O dönem hani böyle... daha bu anlamdaki sof haberlerle ulusal basında adım çıkmaya başladı. Sonra dedik hadi İstanbul'a gidelim. Haberciliği de sevdim. Burada da özel araştırmaya bulaşınca Çerkez damarı, işte Karadeniz'de yetişip Laz damarı, Kayserliyim falan böyle damarlar birleşince uslu durmadım. Orada da biraz ucu zorladım galiba yani.
Peki tiyatroyu tamamen bıraktınız mı yoksa arada bir yönde çalışmadınız?
Yok, tiyatro iyi ki gençlik yıllarında hani hayata sürüklenirken başında tiyatroyla sürüklendim. Evet. Tiyatro çünkü hani sadece sahne alma sanatının dışında hayatın bütününe sizi çok iyi hazırlıyor. Evet. İlerleyen yıllarda oyunculuk yapmamış olsanız da bugün konuşmamı ya da duruşumu ya da kalemimdeki kelimelerde belirleyici olan oradaki aldığınız eğitim oluyor. Evet. Sizi hayata karşı çok daha başka evet. hazırlıyor. En azından en büyük avantajı yolun başındayken kullandığınız aracı tanımanıza yol açıyor. Yani bugün dışarıya bakın, insan denen aracı kompitine oturup nasıl kullanacağını bilmeden uzun kilometre giden bir döneme geldik. Yani siz oturduğunuz aracı sizinle tanıştırıyor. Tiyatronun ilerleyen yıllarda bu anlamda çok faydası büyük avantajını gördüm.
Sinema tiyatronun önüne geçti tabii.
Geçti.
Görsel güzellik.
Evet, evet, evet, evet.
Pardon. Buyur mu? Belgesel çalışmalarınız var galiba değil mi?
Yaptım. Birkaç tane Suların Dili diye belgesel evet. yaptım. Güneydoğu belgeseli yaptım. Onlar da hayatıma çok güzel armağanlar
getirdi. Aslında çok yönlü
getirdi.
Çalışmalarınız olmuş.
Ya evet, evet. Yani ama merkezine bakarsanız hepsi birbirinin etrafında dönen şeyler. Hani işletmecilik yapıp da canım sıkıldı hadi 2 yıl televizyonculuk yapayım değil. Yani hepsi birbirine paralel, birbirini bağlayan. İşte onların pratiğinin devamında bir gazeteci ya da yazan çetini üretti. Ama bunlar üretti. Yani kalemi de bunlar şekillendiriyor zaten. Yazarken kulağını çınlatayım. Ünal Tanık o anlamda benim kalemimin o tadını sever. Ya siyaset yazıyorsun, hani bu kitapları yazmışsın. İnanılmaz bir duygusallık var. Evet, işte bunlardan geliyor. Çünkü hani bir tarafta sanat var, bir tarafta işte belgesel yapmışsınız. Yani ben belgesel yaptığım dönemde bir tane çiçek sabaha karşı ilk doğan vuran ışıkla yapraklarını açıp bir dakika sonra kapatacak diye 7 saat önceden 40 kişilik ekiple bir çiçeğin başında beklemenin öğretisi bambaşka.
Evet.
Şimdi sonraki yıllarda tabii benim bu taraflarım hiç yansımadı. İşte bu kitabı yazan, bunları yapan, o sert hatta en çok gelen sorulardan bir tanesi kaç kişiyle geziyorsun, seni kaç kişi koruyor filan böyle. O adam öne çıktı ama o adam bu tarafı böyle bir adam. Şimdi alıştıra alıştıra beni sert siyasete çekecek
altı. Evet.
Yok ben aslında yani tabii belki halkımız şey meraklıdır hani o derin devletle ilgili kitapları ama tabii 90'lı yıllar çok ağır yıllardı. Hani sizin yazdığınız yönde belli derin devlet yapılanmalarının şeylerini biz de çektik.
Evet.
Yani bizatihi ben de çektim, arkadaşlarım da. Yani mesela Adil Serdar Saçan'ın müdür olduğu Organize Suçlar Şubesi'nde işkence gördük.
Ya.
Yani dolayısıyla biz hani o sizin kitabınızda yazdığınız şeyleri birebir yaşayarak da görmüş insanlar olarak size birçok yerde hak vermekle birlikte biz yine vatanımızı, ülkemizi, milletimizi sevdiğimizden dolayı onların şeyi zaten artık yargıya intikal etti. Hı hı. Hani Türk milletine karşı bir zaten hesap da verildiği için biz hiçbir zaman intikam duygusu içinde veya bu hislerle olmadık. Bizim inancımız, hayat görüşümüz böyle bir şeye müsaade etmez ama milletimize karşı yapılan şeyde milletimizin yanında her zaman öyle dururuz. Aslında bu konuda siz de öylesiniz. Yani hı hı. Okuduğum kadarıyla, gördüğüm kadarıyla mesela asıl olan vatan olmaktır diyorsunuz ve tek parça millet olmaktır diyorsunuz.
Evet.
Mesela bunu soracağım size.
Evet. Zaten o kitapları ya da yazarken ya da Türkiye'nin o dönemine baktığım yer burası ve hani inandığım yer de burası. Bizler oradan durmalıyız. Bir kere şu an kendimce zorlandığım ve eleştirdiğim yer de burası. Bizler siyasallaşmamalıyız. İşte o zaman önce vatan ve tek parça. Yani bizler orada durmalıyız ki bu ayrıcı iyi doğru kullanabilelim topluma karşı. Yani biz bir halkız ve tek halkız ve bir milletiz. Ama siz Laz kardeş, Kürt kardeş diye diye bunu üflüye üflüye ve ben de bilinçsiz gazeteciysem ve bunu böyle alıp getirdiğimdeki bugünkü sonuç aslında hepimizin ektiği bir şey. Yani biz yönetimleri suçlarken toplum olarak öz eleştirilerimizi de yapmalıyız. Bir taraftan tek vatan söylevleri yaparken vatana karşı verdiğimiz zararların bizden kaynaklandığını da doğru ayırmalıyız. Yani akşam evimizde meyve yer gibi bu vatana bakmamalıyız. Hı. Ayrı titizlenmeliyiz, ayrı yırtınmalıyız, ayrı haykırmalıyız. Evet, o yüzden evet tek vatan, tek millet ama duruş çok önemli. Yani benim en çok zorlandığım yerlerden bir tanesi budur. Israrla siyasi olmamaya hala direniyorum. Bugün Türkiye'nin geldiği nokta, Türk basınının geldiği nokta, bunlar çok tehlikeli ve hani bunlara karşı yapıcı ama hani bu öz eleştirileri söyleten ya da söylüyor olanlar gibi durmaya direniyorum.
Evet. Söylediklerinizle aslında tamamen katılıyorum. Fakat Kürt kardeşlerimiz ifadesiyle ilgili ben kendi adıma şöyle bir şey düşünüyorum. Yani biraz da millet olarak da öyle düşünüyor olabiliriz. Kürt kardeşlerimiz derken PKK'dan ayırmak amacıyla da söylenen bir söz olabilir yani. Çünkü PKK ayrı bir yapı, ayrı bir durum.
Açayım altını.
Ve Kürt onlar bizim hakikaten kardeşlerimiz. Yani
ama şey var yani hizipleştiren de bizleriz. Evet. Yani zaten kardeşiz.
Evet.
Hani başına Kürt terimi konması zaten istendiği için konuluyor. Evet. Gerek var mı kardeşiz? Benim çocukluğum Kürtlerle geçti. Malatya'daki babamın görev yaptığı dönemde benim arkadaşlarım Alevi'ydi. Karadeniz'de Lazlarla büyüdüm. Ama nüfus cüzdanımda TC Cumhuriyeti vatandaşı yazıyordu hepimizi.
Evet.
Belki o Alevi arkadaşımın annesi de Kürttü, bilemem. Belki de başka bir şeydi.
Biz hiç onlarla ilgilenmezdik
ama ki. Ama Türkiye yani, Cumhuriyeti bilmezdi. Vatandaşıyız ve bir halkız.
Evet.
Başına ekler koyduğumuzda o zaman yarın Çerkezler de kendi ekini koyacak. Lazlar kendi ekini koyacak.
Evet.
Zaten istenen ve kaşınan yer burasıydı. Bir kere Türkiye Cumhuriyeti, çok net söylüyorum.
Tek millet.
Son 10 yılını birazcık dışında tutarak söylüyorum. Çok ciddi oyuna getirildik. Getirildiğimizi düşünüyorum. Toplum olarak oyuna getirildik. Yönetimsel olarak çok ciddi oyuna getirildik. Bu oyun Atatürk'ün ölümünden itibaren İnönü süreciyle başlayan bir oyundu. Ve oyun çok güzel oynandı. Evet, Türkiye'nin kendi gizli dengelerinden dolayı bir Libya olmadık. Çok şükür bir Suriye olmadık, bir Irak olmadık. Ama olabilirdik. Ama içeride büyümemiz engellendi, bilmem neyimiz engellendi. Biz duruş olarak, toplum olarak bir kere siyasetin üzerinde yarına yönelik sorumluluklarımızla çok ciddi bakmak zorundayız.
Evet.
Ve bu tür tehlikeleri birey olarak bizlerin ciddi ayıtlaması gerekiyor. Bir kere şuraya da çekilen bir toplum olduk. Bugün fikir sahibi olan kendini bilgi sahibi zanneden bir topluma döndük. Bence şimdiki sürecin en büyük tehlikesi de iletişim kaosu ya da bu teknolojinin de devreye girmesiyle iletişim kaosu yaşıyoruz. Robotlaşma yaşıyoruz. Yani insanlar kulaklıkta ve birbirlerini hissetmiyor, görmüyor. Yani bizim dönemimizde bir siyasi hipnoz vardı. Şimdi onun bir üst gömleğine çıkıldı. İletişim de bize kaos yaşatılıyor. Yani Türkiye boş bırakılmıyor.
Evet.
O iletişimin doğasında olan Chomsky'nin açıkladığı bir şey, rıza üretmek. Hı hı. En çok Amerika'da yaşanan bir şey oluyor. Yani,
evet.
Yani zoraki bir şey yaptırılmıyor da ama halka o konudaki iletişim araçlarıyla yapılan propaganda sonucu onların, evet, rızası alınarak, evet, yapılıyor. Yani.
Şeye dikkat, yani biz hep hani İçeride doğan kaos ortamlarında ya da bu tür karmaşalarda sanki hani şey gibi bir algı da oluştu. Toplumun canı sıkılıyor, birbiriyle kılıç kalkancılık oynuyor gibi bir Türk toplumu fotoğrafı da var. Bunlar hiç tek başına olmuyor. Bugün Güneydoğu'daki terör tek başına olmadı ya da yerel bir olay değildi ya da içeride o sağ sol olayları yerel ya da bizim ürettiğimiz şeyler değildi. Uluslararası boyutunu çok pas geçittirildi bize. Dış oyunlar çok dillendirilmemiz istenmedi. Son yıllarda bunları rahat konuşuyoruz. Yani ben Cem Ersever kitabını çıkardığımda zaten rahmetli Cem Ersever'in de dış oyunlar üzerine çok ciddi Güneydoğu'daki terörün dış bağlantılarını kaşıdığı için başı ağrıdı. Ben onları yazdığım için ciddi başım ağrıdı. Şimdi engellenen bir dış güç şeyi vardı, baskısı vardı.
Doğru, evet.
Bunların altının çok iyi açılması gerekiyor. O dış oyunları ya da o dış strateji dengelerini Türk toplumu çok profesyonel, daha fazla yüzleşmesi, daha fazla göz göze gelmesi gerekiyor ve daha fazla ciddiye alması gerekiyor.
Ya artık ekranlara çıkıyor, sözünüzü böldüm, özür dilerim ama Fransa Cumhurbaşkanı PYD başkanlarıyla, işte yani PKK'nın başkanlarıyla toplantı yapıyor,
evet,
oturuyor.
Ağırlıyorum sizi.
Yani artık ön plana da çıktı. Yani araya tabii hani IŞİD faktörü gibi başka şeyler girerek belki buna neden oldu ama göz önüne de çıkmaya başladı.
Evet, artık. Yani daha çok tartışılmalı, daha çok masaya yatırılmalı. Yani bugün mini bir örnek vereceğim. Türk İstihbaratı Oslo'da birileriyle oturdu diye biz kendi içimizde başka bir kavga verirken Amerika'nın CIA'yı 50 yıldır bunu yapıyor zaten. Birileriyle oturuyor, birilerini kontrol altında tutuyor. Yani başka yerlerden ve daha hani bilgili yerlerden bir şeylere bakıp analiz etmeliyiz. Çünkü bize yönlendirildiği yöne kayıp oradan yorumlar yaptığımızda rotadan sapıyoruz, toplum olarak sapıyoruz. Çünkü gazeteyle benim önüme oraya gitmem konuyor. Ekranla oraya gitmem konuluyor. Biz de onu o fikirleri gerçek bilgiymiş gibi alıyoruz, tartmadan hayatımıza sok. Toplumun karar verme yetisi çok basitleşti. Ama karar verme yetisi güçlü bilgilerle sağlıklı ilerler. Orada da çok ciddi sapmalar var. Bunların hepsine işte titizlenmeliyiz.
İşte bilgilendirme önemli. Bizim evet. Televizyonumuz o yüzden güzel bir bilgi kaynağıdır. Abi, imkan bulursanız bakın bu konuda.
Yo bakıyorum arada.
Kaynaklı
bakıyorum.
Filmlerle, delillerle yani derinine inerek, amaçlarını söyleyerek, klasik yönlendirilmiş bakış açısıyla değil, özünü kavrayarak ve sonuçta çözüm vererek.
Evet.
Yani çünkü yani analizler görüyoruz, televizyonlarda analizler, konuşmalar oluyor ama ne bir çözüm var, ne soruna bir iyi niyetli bir şey yaklaşım, hani ortaya bir şey gelmiyor. Devamlı bir sohbet ediliyor. Çözüm olması önemli.
Ama işte
mesela sizin sözlerinizde bu çözümün şeylerini ben gördüm. Bak bir tanesini not aldım mesela sizde. Bunu söyleyeyim, bunun üzerinden devam edelim. Diyorsunuz ki burası kardeşliğin ve barışın toprağı.
Evet.
Burası İslam ve imanın toprağıdır.
Evet.
Burası hoşgörü ve mütevaziliğin toprağıdır.
Evet.
Burası tüm dinlerin iç içe yaşadığı yegane yerdir.
Evet.
Biraz bunu açar mısınız? O yüzden bunlar önemli.
Ya Türkiye özellikle Doğu toprakları ve Türkiye topraklarının geçmişi, bugünü, esprisi belli olan topraklar. Bir kere medeniyetin çıkış noktası topraklar. Devamında Nuh tufanının resetlenmesinden itibaren üç kardeşin değişik boylara bölünmesinin çıkış noktasıdır. Yani Nuh peygamberin oğullarından bir tanesi gidip İsrailoğullarını kurdu. Bugün işte onların kurduğu devletler birbiriyle başka savaş yapıyor. Yani ana trafo, kalp burası. Yaratılışın o anlamda ciddi esprileri olan, medeniyet anlamında çok başka şeyleri olan toprak burası. Buraların üzerinde oyun dönmesi, bu milletin üzerinde oyun dönmesi zaten normal. Ama biz toplum olarak bunların farkına varmamız dönem dönem perdelendi. İşte bizim insan olmamız bir şey. Bizim bir toplum olmamız bir şey. Ama biz Türk toplumu olarak Türk toplumu olmanın esprisini doğru kavrattırılmamış bir toplumuz aynı zamanda. Hani Amerikalı olmak gibi bir şey değil Türk olmak. Türk olmayı ayrı bir hani şey yapmak lazım.
Evet.
Yani bugün Çanakkale'de atalarımız sadece Allah Allah nidasının gücüyle imkansız denilen bir başarıyı yakaladıysa Türk olmak başka bir şey.
Tabii.
Türk olmanın içindeki o İslamiyet dokusu bizimle onun uyuşması da başka bir şey.
Evet, tabii.
Bugün o İslamiyeti Orta Doğu'da kullanan ve uyuşturmayan çok da millet var. Ama bendeki onun alışverişi başka. Onu daha fark etmek daha başkalaştıracak bizi. O yüzden hani bunları daha özümsemesi gereken ve toplumsal eksiklerimizden bir tanesi kendi varoluşumuzun esprisini sanki bir yerlerde aksatıyoruz. Hani başka bir şey olmaya gerek yok. Kendi Türklüğümüz ya da o İslamiyetle olan tınısal ya da içgüdüsel şeyle keşke daha çok tanışabilsek. Ama bizim oralarımızı da baltaladılar. Yani bugün bence bu toplumu en vurdukları yer bizim dinimizden aldığımız güçle beraber kendi ahlak, sevgi ve o dokumuzu baltaladılar. Yani geleneksel dokumuzu baltaladılar. Küçüğün büyüğe büyük olarak baktığı, büyüğün küçüğe küçük olarak baktığı o dokuyu kırdılar. Bizi güçlü kılacak ve bizi zararlara karşı koruyacak en güzel kalkan da bizim biz oluşumuzu keşfetmek. Bizi biz yapan o değerleri tekrar yakalamak. Evet. Şimdi dışarıdan pompalanan şey buna karşı şeyler olduğu için şimdiki nesil buradan uzaklaştırıldı. Şimdi bir taraftan bakıyorsunuz şu dönemin hükümeti tekrar burayı zorluyor ama toplum oradan o kadar uzaklaştırıldı ki buna acaba bunun sonu despotluğa mı gidecek? Bunun sonu başka bir şeye mi gidecek? Hayır, yok. Yani şimdi o siyaseti ya da bunu savunanın kim olduğu hepsine aynı mesafedeyim. Ama üzgünüm, biz bunlarla tanışmalıyız ya da kanalınıza bakıyorum, TRT'ye bakıyorum. Son yıllarda bu tarz programlar arttı. Ya bu tarz programların çok artması gerekiyor. Evet. Hani küçüğün büyüğün elini öpmesi terbiyesiydi bizi ayakta tutan ya da Çanakkale'deki espri. Kulaklık takmanın esprisi evet. Bu işte. Ne olduğunu bilmeyen bir toplum. O yüzden o bizi biz yapan değerler çok önemli ve onları çok tırmalıyorum. Yazılarımda tırmalıyorum. Evet. Söylüyorum. Yayınlarda söylüyorum. Bu araları çok titizlenmeliyiz. Evet. Evet.
Bizi biz yapan değerlerin farkında, anlattıklarınız doğrultusunda söylüyorum. Türk milletinin yapısı, güzel ahlakı, maneviyatı, imanlı olması, yani dış güçler tarafından yapılan planlar, aslında onlar Türk milletini çok iyi biliyorlar ve bunun farkındalar.
İnsanın kendini yönetmesi evet. Çok önemli. Ben evimde her kanalı açıp izlemiyorum. Evet. Çünkü kirleneceğimi düşünüyorum. Çünkü yıllardır araştırma haberciliği yapıyorum. Ekranlardan gözle görülmeyen, çıplak kulakla duyulmayan 25. perdeden alt beynimize neler çalışıldığının araştırmalarını yapan bir adamım. Evet. Ben o tehlikeyle bakıyorum ekranlara. Ve bizlerin bunları söylemesi gerekiyor. Ben 12 yıl bir radyoda yöneticilik yaptım, ulusal bir radyoda. Bunları biliyorum. Bunların tehlikesini biliyorum ve bunları söylediğimizde ya da söyleyenler çoğalıp bugün dünyadaki aslında 3. Dünya Savaşı'nın bir istihbarat savaşı olarak başladığını haykırmalıyız ve oradaki o dijital savaşın tehlikesine karşı daha güçlü olmalıyız. Tabii, evet. Bilmek yetmiyor. Bildiğiniz şeyle nasıl uygulayabilmede sorunlar yaşıyoruz. Yaşamasaydık zaten bu bölünmüşlük ya da bu parçalanma olmazdı.
O zaman Türkiye'nin buradaki misyonunu siz tarif etmişsiniz. Oradan devam edelim. Demişsiniz ki tek istikrar adası olan Türkiye İslam dünyasında önemli bir misyona sahiptir. Hı hı. Demişsiniz. O misyon nasıl bir misyon?
Biraz daha açar mısın sorunu?
İşte Türkiye'nin yani Türkiye Cumhuriyeti bir öncü bir millet. Bir kere 600 yıl zaten 3 kıtada hüküm sürmüş. Daha Amerika ortada yokken 200 yıllık genç toy bir delikanlı o. Yani o çiğ hareketler yapan daha olgunlaşmamış. Biz o sırada olgunluk devremizi geçirmişiz. 3 kıtada 64 ülkeyi yöneten bir imparatorluk olmuşuz. Evet. Türkiye'nin altyapısı bu. Evet. Yani her şeye olgun bakan. Mesela biz sakin bakıyoruz. Amerika hemen karşı silaha sarılıp hocamızın tabiriyle kovboy gibi hareketler yapıyor. Evet. Türkiye öyle değil. Türkiye ağırbaşlı, Türkiye şefkatle yaklaşan, yüzyılların verdiği tecrübeyle yaklaşan olgun bir devlet. Hı hı. Aklı başında bir devlet. Fevri hareket eden bir devlet değil. Hı hı. Yani ve aynı zamanda 600 yıl İslamiyet'in merkezi olarak da bütün İslam dünyasında önemli olan bir devlet. Şimdi Türkiye'nin nasıl bir misyonu olacak? Yani İslam dünyasında nasıl bir misyonu olmalı? Orta Doğu'da nasıl bir misyonu olmalı? Nasıl bir öncü devlet halinde olabiliriz?
Şimdi zaten son yıllarda Avrupa'nın paniklediği ya da korktuğu bu. Türkiye şu anki hükümetle bir ters kroşe yaşıyor. Çünkü olayı biraz genişleterek alayım. 1970-75'lerde ilk bu Büyük Orta Doğu Projesi denen proje, sonra sizin söylediğiniz yere bağlayacağım, biraz uzaktan aldım.
Yeşil Kuşak.
Yeşil Kuşak diye başlayıp aylarca gizli servis ya da PR şirketleri analizler yapıldı, raporlar hazırlandı. Bu raporlar o dönemin başkanına sunuldu, kabul edildi ve Yeşil Kuşak projesi hayata geçti. Sene 70-75, bunu yazmıştım iki bölüm olarak. O raporlar da var bende. O raporlarda bizi ilgilendiren birkaç bölüm şuydu. Diyor ki, analizler yapılmış, sosyalist partilerin analizi, Güneydoğu'daki denge durumlarının filan analizi yapılmış. Analize göre sonraki yıllarda 20 ya da 30 yıllık süreçte uygulanacak stratejinin maddeleri yazılmış. O maddelerden birkaç tanesi şuydu. Türkiye Cumhuriyeti Orta Doğu'da uygulanacak stratejide ılımlı İslam modeliyle yürüyeceği için Avrupa, Türkiye'de radikal dine doğru bir kaydırma yaşayalım, radikal din partisini destekleyelim ve devamında ılımlı oradan türeyecek olan, çok altını çiziyorum, oradan türeyecek olan ılımlı İslam partisiyle yürümemiz gerekiyor tarzı rapor var. Sene 75. Bugün ülkeyi yönetenler büyük ihtimalle ya lisedeydi ya üniversitedeydi, siyasetten uzaktı. Hani deniyor ya, Amerika bilmem kimi seçti. Avrupa kişi seçmiyor. Evet. Avrupa stratejiyi belirliyor. O stratejiye göre de hamlelerini üretiyor. Denk geldiği yerde de ona uyan, uyumlu yere destek veriyor kendi çıkarına geldiği için. Daha sonraki süreçte evet, ılımlı İslam'a destek verdi işi geldiği için. Ama işte hükümetin bir dönem şimdi cumhurbaşkanı olan kişiyi seçtiği iddia edildi bilmem ne. Hayır, raporlarda kişi ismi yoktu ve sene 75'ti. Ama şu anki yönetim şekli bana göre Avrupa'ya da çok ciddi bir sürpriz yaşatarak milliyetçi bir çizgide ilerliyor. Avrupa'nın bizden korktuğu yer burasıydı zaten. Bizi sosyalistleştirmek isteyen Avrupa tekrar böyle hızlı bir şekilde milliyetçiliğe döndü ve orayı kontrol edemedi. Ve İslam dokusunu en azından bilen, o kültürü bilen bir yerde bir milliyetçilik işlerine gelmedi onun. Türkiye'nin bu anlamda İslam dokusu çok rahatsız ediyor Avrupa'yı. Bunu hepimiz biliyoruz. Bugün 3 tane Müslüman ölüyor, kimse köşesinde gazetesinde yazmaz ama 3 tane yabancı öldü diye. Bu anlamda bakarsanız zaten dünyada çıkan birçok savaş Müslümanlarla Yahudiler arasında olmuştur. Dinler savaşıdır ve Türkiye'de dahil Orta Doğu bir dinler savaşına itiliyor ve yaşanıyor gizlice perde arkasında. Evet, finalinde sizin dediğiniz o doku çok önemli. Binlerce yıllık bir İslam ya da bu anlamda bir Türk kültürü var. Bu Türk kültürü ya da bu dini kültür yaşlı, iyi demlenmiş bir kültür. Avrupa çömez kalıyor. Ve mozaiği de merkezi de benim ülkem toprakları olduğu için genlerimizde var zaten.
Evet.
Yani bizi yıkabilmek için bir kere o genlerimizi iyi görmeleri gerekiyor. Oraya iyi inmeleri gerekiyor. İnemiyorlar, tıkandıkları yer burası. Bir örnek vereceğim. Bunu kitaplardan bir tanesinde vermiştim. Bugün Avrupa'ya dönün bakın. Dünyayı yönetmeye çalışan 10 isim sayın desem başlarsınız işte. Rockefeller dersiniz. Arkasından sıralarsınız. 9-10 isim sayarsınız. Karşısında bir de Asya var. Orta Doğu var. Biz varız bu tarafta. Güçlüyüz. Asya'da bir hacme sahip. Asya'dan 3 tane isim sayın desem aklınıza isim gelmez. Olmadığı için mi gelmez? Hayır, aslında çok isim var. İşleyiş dokusu başka. Bizim işleyiş dokumuz onlarınki gibi değil. Onlar görünerek güçlenen bir sistem üzerinde gidiyorlar. İşte Türkiye'nin yıllarca kavram yanlışlığı yaşadığı yer de burası. Türkiye ve Asya sistemi, Türkiye Cumhuriyetleri sistemi çok güçlü insanları barındırıyor. Ama o güçlü insanlar marka değeri olmayan insanlar ya da marka değeri satılmayan insanlar. Marka değeriyle güç kazanmış insanlar değil. Aslında görüntü sıradan gibidir ama iç mekanizmada bir hiyerarşik yapıya göre yeri olan bir sistem var. Şimdi dışarı baktığında 40 tane düşünün. Bozkır kurtlarının nasıl yaşadığını bilir misiniz? Baktığınızda 40 tanesi şeydir, gridir. Ve 40 tanenin içinde kimin hangisinin ne görevi olduğunu bilmezsiniz. Ama onlar bir ava giderken içlerinde içgüdüsel bir görev sistemi vardır. Öncü komutan kurt önden gider. Bir tanesi uzaklaşır, yerini alır, nöbet tutar filan bir matematiği vardır. Evet. Yani siz o 40 tane gri kurtun hangisinin komutan, hangisinin gözcü olduğunu dışarıdan anlamanız bilemeyiz. Mümkün değil. Evet. İçine girip kurt olmanız gerekiyor. Evet, Türkiye'nin gücü bu. Türkiye Cumhuriyetleri'nin gücü bu. Orta Asya'nın, Asya'nın gizli gücünün bu olduğuna inanıyorum. Bir de burada inanç sisteminin o evet, kendi içsel esprisi var. O ayrı bir dünya. Ama burayı kıramıyorlar. Bugün gidin Avrupa'ya, Amerika'ya. Benim tespit ettiğim 20'ye yakın laboratuvar var. O laboratuvarda binlerce bilim adamı çalışıyor. Ve görevleri sadece Kur'an-ı Kerim'i çalışıyorlar. Evet. Ama bize ait Kur'an-ı Kerim'i adamlar benden çok iyi biliyor. Evet. Ama adamlar bizi yıkamıyor. Başka tınısal bir şey var o zaman burada yani.
O 2000 yıllık bahsettiğiniz iyi yönde olan derin evet. devlet. Bir de son 150 yıldır o eleştirdiğimiz...
O kirlenen, kavram yanlışlığıyla mafyalaştırılan evet. bir... Evet. Onu karıştırmamak evet. lazım. Yani şimdi burada şey bir detayın altını da açmak istiyorum. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni Osmanlı'nın devamında Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken bu espriyi çok iyi kullandığını düşünenlerdenim. Şu an yaşadığımız cumhuriyeti kurmadan önce aşağıdaki işte o 2000 yıllık kültürü pas geçmemiş. Alta o derin devlet yani temele derin devleti modernleştirip ya da bir tekrar onu fark edip onun üzerine bir cumhuriyet kurmuş. Şimdi topraklarda yıllarca olmayan kalmıyor. Dokuz şiddetinde sallanıyoruz. Ama aşağıda bir sağlam evet. temel var. Yıkmıyor. Bunun esprisi başka nedir? Altta bir yani Türkiye Cumhuriyeti'ni hep biz tek cumhuriyet olarak algılıyoruz. Hayır. Derin devlet dokusunun üzerine kurulmuş bir cumhuriyet var. Önce burayı sağlamalı. Ha buradaki sistem nasıl işliyor? Amerika'nın ya da Avrupa'nın işte kıramadığı yer de burası. Kendi sistemi gibi. Yani bugün Amerika'ya bakıyorsunuz 400 yılda 4 tane sülale yönetmiş. Çünkü bu neyi getiriyor aynı zamanda? İstikrarı getiriyor. Bozamadıkları espri burası. Bozacaklar mı? Asla bozamayacaklar. Çünkü bura yukarıdan bağımsız çalışıyor bir de. En güzeli de o. Yukarının güdümüne göre çalışmıyor. Yukarı bilmiyor ki aşağıyı. İşte o bir dönem Kurtlar Vadisi'nde belki hani ucunu gösterdiği ihtiyarlar heyeti dediği ve gerçeğe vurduğumuzda evet gerçek payları olan yeri anlatıyorum şu an. O sistemle Türk halkının da, hani belki içiyle tanışamayacak ama sistemini ve gücünün esprilerini toplum bu da engellendi bizden. Bu esprileriyle tanışırsa toplumun özgüveni de başkalaşacak. İşte bu konuda alanında uzman insanların en azından sizin kanallarınız gibi bazı kanallar bunlara izin vermeyecek tabii ki. Çünkü hizipleştirildik. Bunların çok daha öne çıkarılması gerekiyor.
Evet, tabii.
Bunların topluma söylenmesi gerekiyor. Panikleme. Kendi altını gör. Sen çoğundan daha güçlüsünü ile tanıştırmak gerekiyor. Özgüvenimiz kırıldı çünkü. geveze adam aldınız Zeynep. Estağfurullah.
Siz çok güzel anlattınız yani tarihi olarak hangi aşamalardan geldiğini derin devletin. Ama şimdi derin devlet deyince de bizim aklımıza Altun Bey'in söylediği gibi son 150 yıllık bir mafyavari olan, devlete zarar veren bir devlet yapısı geliyor.
Ama öyle pazarlandı, evet. Çok kirletildi. Evet. Türkiye aynı zamanda ciddi
ya,
kavram,
ayrı tutmak çok önemli.
Kavram evet. Yanlışlıkları yaşayan bir topluma evet. Döndük. Çok ciddi. Yani bugün bakın sevgi evrensel bir kavramken sevgiyi iki ayrı cins arasına sıkıştırdık ve kaldık orada. Yani Türkiye bu anlamda hem siyasi anlamda hem kültürel anlamda çok ciddi kavram yanlışlıklarına da itilmiş bir ülke.
Evet. Ben size şey sormak istiyorum. Yeni Türkiye isimli bir köşe yazınız vardı. Orada diyorsunuz ki, gerçi Yeni Türkiye'den neler beklediğinizi çok güzel anlatmışsınız. Bir de izleyenlerimize anlatır mısınız?
Yazıyı
orada güçlü bir devlet diyorsunuz ve Türk milleti asla bölünmeye, parçalanmaya izin vermez diyorsunuz. Güçlü bir istikrar, güçlü bir devlet yapısı olması ve Türkiye'nin bu yeni Türkiye modelinde yerini çok iyi alabilmesi gerektiğini söylüyorsunuz.
Evet, onu zaten evet. Biraz önce bir parça
bana
cevapladım.
Değindiniz, evet.
Derin devleti evet. Bir de Çetin Agaşeci masaya koyarak evet. O alttaki temelle onu bir parça cevaplandırdım. Evet. Ama şey var, bugün biz Atatürk'ün ölümünden yakın bir tarihe kadar bilinçli olarak onun da detaylarına belki gireriz ama frenlendik, gelişme anlamında frenlendik. Bugün yani bir Adnan Menderes süreci bile bize çok yanlış aktarıldı, yanlış lanse edildi ama o dönemin insanlarını dinlediğinizde ya 2 yıl, 3 yıl en rahat ettiğimiz süreç onun dönemiydi denilen de bir dönemdi.
Evet.
Dedim ya Türkiye çok ciddi kavram yanlışlıklarına itildi ve çok ciddi hizipleştirildik. Objektifliğimiz kayboldu. Şimdi bir taraftan son yıllara bakıyorsunuz. Söyleyen değil yaptığıyla cevap veren bir Türkiye'ye yöneldik. Evet bir gelişme var. Evet bu ülkeye dışarıdan çok ciddi para giriyor.
Evet.
Bugün Orta Doğu'dan bize para girmesi yanlış algılanan bir kavram kaosu yaşıyoruz. Ama yıllarca Orta Doğu'nun parasıyla beslenen de bir Avrupa var. Kavram yanlışlığının en babası. Türkiye son yıllarda bu espriyi doğru kullanmaya başladı ve güçleniyor.
Evet.
Ha çok ütopik bir şeyden bahsedeceğim. Evet Türkiye büyümesinin ya da kendi gerçeklerinin toplum olarak farkına varırsa, istikrarı merkez alırsa,
evet.
Bence Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet olmanın ötesine geçmek zorunda. Bana göre geçecek ve Türkiye imparatorlaşmaya gidiyor. Ve bu şimdi geçmişinize baktığınızda biz Türkiye Cumhuriyeti diyoruz ama
evet.
Arkası olmayan bir anda oluşan bir cumhuriyet değil. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ya da cumhuriyetin en azından bu noktalara gelmesindeki en büyük esprilerinden bir tanesi Osmanlı İmparatorluğu'ydu.
Siz Amerika'nın en korktuğu şeyi söylüyorsunuz.
Evet, evet
evet.
Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Dünya terledi. Şimdi cumhuriyetle ya bunlar çok saatlerce konuşulacak ve cidden üzerinde ciddi çalıştığım şeyler. Şimdi bugünkü zihniyet Türkiye Cumhuriyeti'ni Osmanlı İmparatorluğu modernleşmesiyle çençleyerek Türkiye Cumhuriyeti bir imparatorlaşmaya itiliyor şu an. Yani doğru itiliyor kendi yönetim şeklimle. Neden? Bugün Hakan Fidan denen isimden bu yüzden dünya rahatsız. 160 küsür tane ülkede bir anda aktif operasyonel tekrar faaliyete geçildi. Türkiye Cumhuriyetlerinde faaliyete geçildi. Ve orada çok ciddi Türkiye'nin ürettiği ve kendi dini ve kendi kültürümüzle alakalı tekrar bir start alındı. Rahatsız. Şimdi Türkiye sadece kendi sınırları içinde var olmayla yetinen bir ülkeye sürüklenmişken Türkiye şimdi dışarıda oyunlar üretiyor. Cumhuriyetin üzerinde bir gidişat bu. Ve dünyanın korktuğu bu. Ve bana göre de ısrarla diyorum. Kişinin tipinin en büyük işte yanılgı burası. Kişinin tipine göre siyaseti sana uyuyor uymuyor diye değil. Sen sana armağan ettiği Ya da senin önüne koyduğu işine geliyor mu gelmiyor mu oradan bakacaksın. Türkiye ya burada yenilir ya buradan gider. İlerler Türk halkı. Bu ara çizgiyi Türk halkının çok iyi fark etmesi gerekiyor. Bırakın kişinin kim olduğu, onun partisinden olup olmamayı bırakın. Artık Türkiye particiliği aşma noktasına geldi. Bugün ben parasal olarak güçleniyorsam ya da ülkemde bir hareket var ise sen işine gelene sahip çık, aksayan yerleri tespit eden ol. Ama bir tane bir şeyden dolayı bütünü şey yapma, baltalamamalıyız. Üç tane Müslüman öldürdü diye kimse sokağa çıkmıyor. Çıkmalı.
Tabii ki.
Üç tane Müslüman öldürüldü. Kimse de çıt yok. Kendi gazetelerinde de çıt yok. Evet, Müslümanlığa saldırıyor insanlar işte. Hani Müslümanız. Bu ayrımı da çok iyi fark etmek zorundayız. Ama tüm bunlara rağmen evet, Türkiye şu istikrarını, kişileri pas geçerek söylüyorum. Siyasi bir adam olmamanın rahatlığıyla söylüyorum. Toplum adamı olarak söylüyorum. Araştırmacı olarak söylüyorum. Tüm bunlara rağmen evet, bu araları da biz basın mensuplarının evet şey bana çok tehlikeli geliyor. Dijital dünya yeni nesli çok kirletiyor. Buraya tedbirler üretilmeli. Ciddi tedbirler üretilmeli. Türkiye'de sağlık olayında evet kanser çok ayağa düştü. Buna artı tedbirler üretilmeli. Ama öbür tarafta bir şey güzel. Ona da güzel demeliyiz. Ama güzelle çirkini adamı seviyorum diye şekillendirmek çok tehlikeli.
Evet,
İşte dışarının istediği de bu. Ama bağlıyorum buna rağmen evet, Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet olmanın üzerine çıkmalı. Çıkacaksa şu dönemin gazıyla çıkacak ve aynı zamanda da tüm bu eleştirilerimle beraber siyasal anlamda ya da toplumsal bu tarafından baktığımızda da Türkiye bir uyanış ve bir devrim süreci yaşıyor. Birçok alanda devrim yaşıyor. Bugün ben bir istihbaratçı babanın oğluyum. Çok iyi hatırlıyorum 12-13 yaşlarında. Yazın işte beni çok yanlarına alırlardı işe giderken babamlar. İstihbarat aracındaydım. Ben MIT'in ekibiyle emniyet istihbaratın sokakta kedi köpek kovalamacası oynadığına şahit olan çocuklardan bir tanesiyim. İkisi de aynı işi takip ediyor. Evet. İkisi de birbirlerinden o işi çalmaya uğraşıyor. Ne için? Bir vatan için. Türkiye bu süreçleri yaşadı. Bugün bakıyorsunuz istihbarat bir havuzda toplandı.
Evet.
Tek merkeze bağlandı.
Evet.
Amerika Birleşik Devletleri'ni dünyada Amerika yapan tek istihbarat sisteminin yıllar öncesinden tek havuzda toplanmasıydı. Şimdi bundan niye rahatsızsın? Sen neyi arıyorsun? Aradığını bilmeyen de bir karşı kesim var. Ve buna rağmen evet, Türkiye Cumhuriyeti imparatorlaşmaya gidiyor. Bu çok nefis bir şey. Ama bu çok tehlikeli bir şey. Çok ciddi. Ben iki sene önce de yazdım. Dedim ki 2014-2013 şiddetli sokak çatışmalarına gebe kalacak. Gebe kaldı, kalıyor. İşte bundan dolayı. Yani doğru analiz ederseniz medyum olmanıza gerek yok. Bir yıl sonunuzu görebiliyorsunuz. Yeter ki hani bu bağımsızlıkla bakabilelim, bu gerçeklerimizle bakabilelim.
Güzel söylüyorsunuz. Evet. Yani büyüyeceğiz.
İddia ediyorum. Evet. Türkiye Cumhuriyeti imparatorlaşmak zorunda.
Ya bölüneceğiz ki evet, zaten bunun için o çabaları gösteriyorlar. Türkiye büyüyecek.
Tabii.
Ama hani böyle toprak parçası şey değil. Yani bütün Türk İslam dünyasının bir birlikteliği gibi. Yani Avrupa Birliği'nden daha modern, daha içi dolu,
evet,
daha medeni, daha güzel bir şekilde olan huzur barışı getiren.
Kimse 5 yılda, 3 yılda mucize yapamaz. Şu gerçeği toplum belki çok göz ardı ediyor ama Türkiye 1940'lardan bugüne kadar olan süreçte çok ciddi bir müdahale yaşamış ve bozulma yaşamış. Birçok alanda baltalanmışız. Şimdi ya 80 yıl Atatürk'ü söylemekten Atatürkçülüğü yapamayan bir toplum olmuşuz. Daha açık söylüyorum. Yani Atatürkçü olmak Atatürk'ün resmini asmak gibi pazarlandı benim ülkeme. Sabahları onun andını içip söylediklerini yapmaya fırsat bulamayan bir topluma itildik.
Atatürk Türk İslam Birliği'ni öngörüyor ve zaten istiyor. Bir kere Türk Birliği'ni görüyorum diyor.
Ama bize o İslam kadar başka...
Evet, evet, yani onlar şey gizlendi. Şimdi sağ olsun, Allah razı olsun, hocamız onları ön plana çıkardı. Atatürk'ün o sözlerini, o vizyonunu, o geleceğe yönelik dileklerini, isteklerini ve yönlendirdiği politikaları şimdi ortaya çıkardı. Şuraya, Türk İslam Birliği istiyor.
Evet, şuraya bağlayacaktım. Yani durdurulan bir Türkiye var ve nereden baksanız işte 40, 70, 80 yıldır Türkiye böyle bir durdurulma yaşamış. Şimdi bakıyorsunuz son 10 küsür yıldır ki bir tekrar hareketlenmeye girdi. Birçok departman ve Türkiye'nin birçok organları kanser olmuştu. 3 yılda bunlar temizlenemez. Yani gereksiz bir mucize beklemenin de anlamı yok. Yani 30 yılda 40 yılda geçilen bir süreci yaşıyoruz şu an. Belki bunu 20 yılda atlatacağız. Ama Türkiye çok kötü hale getirildiğinin tam farkında da değiliz herhalde. Yani hani ne yaptı ki 3 yılda, ne yapılıyor ki 5 yılda? Değil.
Evet.
20 yıllık, 30 yıllık süreçte yapılacak bir kalkınma dönemi yaşanıyor ve ona rağmen bence hızlı gittiğimize inanıyorum. Evet, Avrupa rahatsız. Avrupa bir kaşık suda boğacak bizi. Bu çok ciddi bir stratejidir. Bugün Arap sermayesinin parasını siz Türkiye'ye çevirmeniz, ben Türk'üm diyen bir insan rahatsız oluyorsa Türklüğünü bir oturup tartışmak gerekiyor. Direkt söylüyorum. Yani sana para giriyor. Arap sermayesinin parası oraya gitmiyor, artık sana geliyor. Adam kuduracak tabii ki. Ama sen niye bundan rahatsızsın? Bugün gidin Erbil'e, Merbil'e, Kuzey Irak'a, Türk iş adamları, inşaat firmaları resmen bir Türkiye inşa ediyorlar orada. Kim gidiyordu eskiden onlara? Oradaki iş adamları gidiyordu. Oradaki yatırımcı gidiyordu. Şimdi benden gidiyor. Gidin Türkiye Cumhuriyetleri'ne. Bir de insanlar masalarında oturuyor. Bir yerden bir yere giderken de uçakla gidiyorlar. Ben arabayı çok kullanıyorum. Karayolunu çok seviyorum. Ben bir ilçeye girerken, bu buranın belediyesi ya da bir ile girerken girişinden anlıyorum. Buranın belediyesi şu diyorum. Buranın belediyesi bu diyorum. Türkiye'yi artık anladım. Gelişimiyle girişinden hangi belediyenin yaptığını niye rahatsız oluyoruz? Evet, güzel. Ben bugün İstanbul'da karayoluyla gezerken yolun sağında solunda resmen çevre resitali var.
Evet.
Çok güzel. Ya kimin yaptığı önemli değil. Tabii. Güzel. İçine sine sine geçiyorsun oralardan. Ya bundan niye rahatsız olursun ki? Ama o bizden değil. Evet, çünkü bizi hala daha düne kadar dedesi atıyorum CHP'li diye CHP'ye oy veren bir torun sistemine kadar itelediler bizi çünkü. Hayır, evet. Bundan kurtulmamız gerekiyor.
Tabii ki güzel olan anlatıldı, evet. Ya, takdir edilmeli. Eleştirilmesi yön varsa da o da söylenmeli. Evet. Evet. Gönül rahatlığıyla ifade edilebilir.
Siyasallaşmamalıyız ısrarla. Evet.
Bunu yine sizin cümlenizle, evet, söyleyeceğim. Güzel söylemişsiniz. Ötekileştiren değil, birbirini gördüğü için mutlu olan insanlar istemek.
Evet, evet, evet, evet. Burada da işte dedim ya, biz bazı kavramlar bizde çok dejenere edildi ve kavram kaosu yaşadık. İşte demin de dediğimiz biz yapan değerlerde bu kavramları doğru kullanmamız, evet, da o dönemin belki hani güçlü oluşu 70'li, 40'lı, 50'li yıllarda. Çünkü ahlakı güzel kullanıyorduk, dinimize yakındık.
Evet.
Dinimizden uzaklaştık, bize o kavramları armağan eden, dinden beslenemeyen bir topluma döndük. Evet, dinimize sahip çıkmak zorundayız. Kendi o bizi bütünleyici kavramlara tekrar sahip çıkmak zorundayız. Birbirimizin gözüne bakmak zorundayız. Birbirimizi sevelim.
Sevmemiz
ya, pozitif
gerekiyor,
olalım.
Tabii ki,
yani evet, ötekiler değiliz. Tabii. Sonuçta o beğenmediğim bu ülkeyi yöneten adamın nüfus cüzdanında TC'ye yazıyor. Bizi biz olmayı sağlamaya elverişli olan yerden bakmalıyız. Rengi A mı B mi, adamın siyaseti bu mu, değil. Bizi daha bağımsız, daha güçlü yapacak yerlerden bakmalıyız. Ve yapanı da pas geçmemeliyiz. Bunun dönüşü bize olacak. Geçersek bir 10 sene sonra başkalarının emir eri olacağız belki de. Bu kadar net yani. Oynanan oyun net. Benim ülkemdeki
durum
fotoğraf
net.
Bu.
Evet.
sen ne istediğine adam gibi karar ver. Hikaye budur yani. Hiçbir yerlere çekmenin bir anlamı yok.
Evet, tuzaklar Allah Kur'an'da bildiriyor bize, evet. Şeytanlar Allah'tan. Yani bozulmuş olarak yaratılır. Tuzak kuruyorlar, oyun oynuyorlar. Ama Allah'ın da bir tuzağı var diyor Allah. O yüzden dediğiniz gibi imparatorluk dediniz, güzel ifade ettiniz. Belki birilerini korkutur ama şöyle bir imparatorluk, yani Türk İslam Birliği öyle adlandırıyoruz biz onu.
Evet, evet.
Yani çok medeni, evet. Kadınlara değer veren, insancıl, her şeyi konuşarak halleden, sevgi başlığı altında, ileri teknolojiyle, çağdaş, özgürlükçü, demokrat, yani istenilen ideal model. Zaten Kur'an'da bu vardır. Yani özgürdür insanlar, anlayışlıdır, sevgi kökenlidir ve barış, huzur getiren bir sistemdir bu. Hem bireye hem topluma. Böyle bir imparatorluk, yani Batı'nın da korkmayacağı, bağnazlık endişesi var Batı'nın. Yani haklı olan tarafı o taraftır. Yani böyle bir imparatorluk, böyle bir büyüme, böyle bir birlik olursa ve bunlar da öldüren, kan döken olursa endişesi var. Yani bağnazlığın getirdiği sonuç o olduğu, evet, için. Ama tarif ettiğimiz gibi medeni, güzel olursa bunda hemfikir olurlar. Hı. O onlara da yarar çünkü. Yani ekonomileri düzelir, gerginlikleri kalkar, kendilerini güvende hissederler, rahat rahat konuşabilecekleri, anlaşabilecekleri insanlar olur karşısında. İyi ilişkiler olur. Bunu isterler. Şimdi bu ayrımdayız. Bunu bize dinimizin kendisi bizzat Kur'an veriyor zaten yani. Bu güzelliği, bu ahlakı ve bu demokratlığı, bu şeyi veriyor.
Zaten bakın yani bir dışarıdan böyle sunni bir özgürlük, demokrasi pompalanmaya başlandı son işte 20-30 yıllık süreçte. Ama yani dünyanın en özgür toplumlardan biriyiz. Bunu da fark etmeliyiz. Evet. Yani bugün hala insanlar eyvah dini yönetim geldi, sokakta bize karışılacak falan derken, ben kendim olarak son 10 küsür yıldır Türkiye en cüretkar dönemini yaşıyor, en rahat dönemini yaşıyor. Böyle, evet, mi geliyor? Benim dinim böyle bir şey mi? Al işte, herkes rahat, kimse kimseye dokunmuyor.
Onun da çok iyi anlatılması gerekiyor. Dinimizde özgürlükler var. Evet. Barış var, kardeşlik var, sevgi var, anlayış var.
Dinin kendisi zaten diğer dinlere sahiplenen bir din. Evet. Yani değil mi? Musevileri biz topraklarımızda barındırmışız, kardeşimiz yapmışız. Yani Ermenileri, Musevileri, Hristiyanları hepsini adaletle, ondan sonra severek toplumumuzda kardeş olarak yaşatmışız yüzyıllar içinde. Evet. Şimdi de aynı istidattayız. Bizim dinimizin bize verdiği güzellik o zaten. Bunu onlara da anlatmak. Çünkü onların içinde de öyle radikal düşünceliler oluyor. O yüzden o çatışmalar oluyor. Hı hı. Makul olan, kendi kitaplarının özündeki gerçeği birbirleriyle kardeşçe yaşatabilecek insanlar var dünyada şu anda. Ve var. Şimdi o dönem öyle olacak. Yani o büyüme imparatorluğun içinde bu barış ve sevgi ortamı da olacak. Hı hı. Yani İsrail, Ermenistan, Türkiye, Rusya, İslam ülkeleri, bunların hepsi huzur ve barış içinde, güvenlik içinde olacaklar bölgede. Dediğiniz modelin içinde bu
zaten
var.
Zaten
yani.
Şimdi Türkiye Cumhuriyetleri olsun, İslam'ı barındıran ülkeler olsun, son dönemki süreçte birbirlerine karşı duruşu da bu anlamda çok bağlayıcı bir noktaya geldi. Rahatsızlıklarından bir tanesi de o. Bugün birçok devlet yetkilisi yerinde durmuyor. Hep Orta Doğu'da, İslam dünyasında çok ciddi bir hareketlenme var. Bu aynı zamanda ama bir tehlikeyi de oluşturuyor. Neden? Saldırısının kalitesini yükseltiyor karşı tarafta. İşte burada toplumun duruş noktası çok hassasiyet kazanıyor. O yüzden biz hani bizi biz yapan o değerler, o sevgi ya da kendi dinimiz, biz buraya sarılmak zorundayız.
İnşallah. Evet.
Bırakın Ahmet şunu yapmış, Mehmet bunu yapmış. Yani bir de şeye çok itildik bugün. Sabahleyin uyanıyor herkes. İnsanlar sokakta artık siyasi adam durumuna gelmiş. Herkes siyaset konuşuyor bilmem ne. Yok ya, yani alanımıza kaymalıyız birazcık. Kendi içimizde, yani mahallende problem varken sana ne devletin? Ben 2 sene önce bir böyle ara sıra bir şeyler yemek için takıldığım bir yer var. Küçük de bir yer böyle, mütevazi. Oranın sahibi bir taraftan şey hazırlıyor, döner hazırlıyor. Bir taraftan da siyasete girdi. Şimdi benim de böyle bir handikapım var. Böyle yakaladıklarında benim siyasete girme merakı var insanlarda. Girmiyorum, kaçıyorum. 10 dakika sonra adamın söylevleri şuna döndü. Başbakana başbakanlık öğretiyor. Bu yani bu paranoyaya da birazcık hani toplumsal olarak ya da bizlerin medyanın incitmeden kibarca müdahale etmesi gerekiyor. Abi yok sen burayı büyüt, 5 masa daha koy. Bırak yani şimdi başbakana başbakanlık oldu. Öğretme.
Doğru tabii ki.
Güzel bir
çok güzel bir sohbetti evet. Çetin Bey. Çok teşekkür
ben de
ederiz.
Çok mutlu oldum.
Verdiğiniz, değindiğiniz konular çok çok önemli gerçekten. Oğlum. Ve çok çabuk geçti.
Ve şey hoşuma gitti, onun da altını çizeyim. İlk defa hani bir canlı yayında böyle baştan sona işte bir yazdığım kitapları konuşmadım. Daha böyle toplumsal farklı konuştum. Oldu, çok evet. Çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum.
Biz de çok mutlu olduk.
Yani
çok
ben bunları da çok konuşmak, bunları da köşe yazılarımda yazıyorum. Buralara çok giriyorum ama hani ben de yani yıllardır almadığım farklı, keyfi evet. Aldım. Çok
biz
sağ olun.
Biz de öyle. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yeniden başka bir konuğumuzla buluşmak üzere. Herkese hoşça kalın.